Ayrım 33, sayfa 451. Sabah doktorlar sıcak bir çember oluşturdular başında gene. Bir süre hastanede konukları olarak kalacaktı doktor. Bugün anjiyo yapacaklarını doktor Neşi'yi de gerekçeleriyle anlatıyordu ki, bana açıklamanıza gerek yok doktor hanım, bildiğiniz gibi yapın diye durdurdu. Elinde çiçeklerle görüşmeciler sökün etti akşama doğru da. Geçen hastalığında gelemediğine üzüntü bildirmiş olan Suat da içlerinde. Uzun boylu konuşmaya izin yoktu, kapıdan bir geçmiş olsun da dönüyorlardı çoğu. Meğer ne çok da arayanı seveni varmıştı. Sevinmedi değil de, Muhittin'le gelen Suat'ı görünce kaygılandı biraz. Esmeden nasıl saklayacaktı? Kulağına giderseydi, duyurmamaları için uyarmak ve yakınlıklarını açıklamak olacaktı. Hemen Esme'ye mi yetiştirecekler şimdi? Yetiştirmişlerdi. Akşam görüşmeciler gidince yatarken soyunduğunda alıp kapattıkları telefonunu istedi doktor hanımdan. Önce bir duraladı doktor hanım, kısa olmak koşuluyla bir kez konuşabilirdi. Çevirdi numaraları, birinci çalıştı açıldı hemen. İlk sözü neredesin oldu? Şaşaladı doktor, buradayım dedi. Orası neresi, niye kapalı telefonun, sağlığın nasıl? Gergin kaygılıydı Esmen'in sesi, duymuş gibi bu. İyiyim canım, sen nasılsın? Ben sana soru soruyorum doktorcuğum, lütfen şu anda neredesin? Özenli bir sevecenlikle soruyordu, duraladı doktor. Belli, duymuş, saklamanın anlamı yok, evdeyim mi diyecekti. Hastanedeyim canım, önemli bir şey değil, sıcaktan biliyorsun. Doktorun doğal görünen konuşmasından biraz durulmuş olmalıydı. Aynı özenli sevecenlikle ekledi Esme. Niye beni aramadın hemen? İlk benim duymam gerekmez miydi? Saklanır mı böyle şey? Kandırmanın yeri var mı aramızda? Duygulanmıştı doktor. Kandırır mıyım canım dedi kekeler gibi. Hemen üzmek istemedim seni. Korkulacak bir durum yoktu. Sık telefona izin vermiyorlar. Hastanenin kuralı. Kuşkulara düşme canım. Önemli bir şey olursa bildireceğim. Yatışmış gibiydi Esme. Sorumlusu olduğu bir iş konusunda uyarı için reklam ardaki Suat'ı aramış, kalp krizi geçiren doktoru görmeye gittiğini söylemişler hastaneye. Çıldırdım birden diyordu. Uçağa atlayıp gelecekmiş yetişebilseymiş. Yarın gelsin mi diye soruyordu. Hiç gerekli olmadığını söyledi doktor. Ağır bir durum olsa böyle konuşabilir miydi? İşini bitirip gelirse daha mutlu olacaktı. Yatıştırıcı daha bir iki sözden sonra seni çok seviyorum bir tanem, üzme beni diye kapattı telefonu. Esme göz pınarları yanar gibi dolup boşaldı içi doktorun. Biliyordu bu gerilim de zararlıydı. Ne yapayım ki, ben de seni çok seviyorum bir tanem, borçlulukla seviyorum. Bu yaşta nereden bela oldun başıma benim biricik sevgilim. O gece, ertesi bir iki gün kimi mutlulukla dolu, kimi umarsız, çözümsüz bir sürü sorunla baş başa uzanıp kaldı yatağında. Sık sık kan, tansiyon incelemesi yapılıyordu. Doktor Neşi de gün boyu başında gibiydi. Araştırmaların son verilerine bakıp ikinci günü akşamı bir başka doktorla birlikte anjiyo da yaptıktan sonra şu sonuca vardılar ki, yaşı hastalığın durumu göz önünde tutulunca ameliyatla ya da balonla açmak gibi atak bir önlemle kazanım sağlamaya kalkmak daha büyük bir riski göze almak olacaktı. İlaçla yetineceklerdi. Sonuçları görmek isteyince, güvenini yitirdik mi yoksa doktor abimizin dedi yarı şaka doktor Neşi'yi de. Üstelemedi, ivmesine gerek yoktu. Bir süre saklasalar da olan biteni görecekti sonunda. Acılıkla gülümsedi içinden, alıştırarak söylemelerine hiç de gerek yoktu aslında. Karşılaştığı her ağır durumda yaptığı gibi en kötüsünü varsayıp baştan sineye çekmişti. Miyokard infarktüsüydü diyelim. Damarlar tıkalı, kalp kasları da bitikti belki de. Ameliyat edemeyecekler diye üzülüp de ne olacaktı? Durum buydu. 80'ini bulmak kaç kişinin payına düşüyor şu ülkede? Yaş ortalaması 70'i güç buluyormuş. Yıllardır konu komşunun hakkını yiyoruz demek. Doktorlarımız doktorculuk oyununu oynasınlar bakalım. Üçüncü günün sonunda yoğun bakımdan kışın yatırıldığı odasına geçirdiler. Sondalar, serumlar çıkarıldı. Gereğinde kalkıp dolaşmasına izin vardı artık. Yorgunluğu tam değilse de ağrıları geçmişti. Daha bir süre hastanede tutmayı, göz altında bulundurmayı uygun görmüşlerdi. Gazete dergi karıştırdı, bol bol uyudu, akşamüstleri serinlik başlayınca bir tür sera limonluk gibi kış bahçesinde tropikal bitkiler, çiçekler, akvaryumdaki balıklar arasındaki dinlenme günleriyle birlikte derinlere sinmiş kaygı, mafyanın macitle gelen para isteğine ne yanıt vereceği sorunu dikilmişti karşısına. Uğraşsa da atamıyordu kafasından, telefona da izin çıkmıştı artık. Gece gündüz çeşitli saatlerde arayan Esme ile kısa konuşmaları, umutla umutsuzluk arası gelgitler dolandırıyordu içinde. Bir akşamüstü akvaryumlu bölüme çıkmak için kalkıp da kapıdan hemşirenin yanı sıra hüzünlü gülümsemeyle giren Esme'yi görünce sıkışma duyar oldu yüreğinde. Gelip boynuna sarılmış, özenli bir yumuşaklıkla yanaklarından öpmüştü. Doktor da kucaklayıp şakaklarına, saçlarına öpücük koydu. Yatağa oturup doğruldu biraz. "Bitti mi?" dedi. Yandaki sandalyeye oturmuş, sessiz, sevecen bakıyordu Esme. "Sayılır," dedi. "Çocuklar tamamlar artık." Hemşirenin izniyle birlikte yürüdüler kış bahçesine. Koridorda yürürken koluna girmişti Esme. Hastaneye nasıl yattığını anlattırdı doktora. Sıcaktan olacak, kötülük, ağırlık duyumsayınca Muhittin'i aramıştı. Gerisi bildiği gibiydi işte. Doktorlarla pek konuşmamışlardı daha. Onlar da iyi bulmuş olmalıydılar ki yoğun bakımda tutmuyorlardı artık. Kocaman yapraklı fil kulağının altındaki kanepeye oturdular yan yana. Dönüp birbirlerinin gözlerinin içine söz gereksizmiş gibi sessiz gülümser bakıp durdular bir süre. Esme'nin o sevecen gülümsemesindeki acılığı duyumsar gibi oldu. Göz bebeklerine oturmuş derin üzüntünün ayrımına vardı birden. Tedirgin kımıldadı doktor. Bir şeyler aranıyordu söylemek için ki, "Alçak doğa," diye mırıldandı Esme. "İki sevgilime birden saldırdı." Birden alamamış gözlerini Esme'ye dikmişti doktor. "Yarın akşam babaannemi Berlin'e götürüyorum." Gözleri doktorda bir duralamadan sonra ekledi. "Kanser çıktı, bağırsak kanseri. Hemen ameliyat gerekiyormuş." Üzüntüyle başını salladı doktor. "Tek mutluluğum seni iyi bulmam canım," dedi Esme. "İyi bulmasaydım ben götüremem diyecektim. Üzüntüden kahrolurdum o zaman da. Benim götürmemi istedi çünkü." Bir iki tümceyle özetledi. Nide'de kan gelmiş bağırsağından, öteki torunuyla gitmemiş Almanya'ya. Evvelsi gece yeniden kanama olunca üst kat kiracıları hastaneye yatırmışlar. Kanser tanısı konmuş, ilerlemiş olmasından korkuyorlarmış. Halası arayıp hemen getirin demiş, ünlü bir profesörden gün alıp yatağını ayırtmışlar Berlin'de. O da ilk uçakla gelmiş bu sabah. Ağır bir sessizlik çöktü gene, doktorun elini ellerinin arasına alıp okşamaya başladı Esme. "Aklım sende olacak canım," dedi. "Kendine iyi bak lütfen. En kısa zamanda dönmeye çalışacağım." Sessizliği önlemek için alaylı takıldı doktor. "Doğaya suç bulup yakınmaya kalkma. Gönlünü yaşlılara kaptıran bu sonuca katlanacak." Başını kaldırıp üzgün baktı Esme. "Halt etmiş doğa," dedi. "Sizi yaşlı bulmuyorum ki. İki genç insan var yaşamımda. Babaannemden başka kimse içinde yapmazdım bunu. Beni anlıyorsun değil mi? Kal dersen kalırım gene de." Anlamaz olur muydu? Anlıyordu da. "Artık hep benim yanımda olsan daha iyi anlardım sevgilim. Anlamasam mutsuz olurum." Öteki elini uzatıp Esme'nin ellerini okşamaya başladı o da. "Böyle gününde babaanneni yalnız bırakmana benim gönlüm de katlanmaz canım," dedi. "Doğrusunu yapıyorsun. Ben iyiyim." Doktorun avucunda tuttuğu elini kaldırarak borçluluğunu anlatır gibi içine minnacık bir öpücük kondurdu. Ağırdan okşar gibi yüzüne sürdü Esme. "Döndüğümüzde evimde bulacağım seni. Doktorunla konuşmadım daha. Mavi yolculuğumuz var gündemde, unutma." Sevgi dolu gülümsemeyle baktı doktor. "Konuş bakalım doktorumla sevgilim. Sana söyleyecek iyi şeyler bulurlar belki." Suskunluk basıyordu ki isteksizce kalktı Esme. Babaannesi bekliyordu. "Yarın sabah buradayım. Uğrayıp bir şekeri göreyim diyorum önce. İstediğin var mı evden?" Yoktu, ne olacaktı ki? Başını sığınır gibi göğsüne sürdü Esme. Yanaklarına özenle en ılık öpücüklerini koyarak uzaklaştı. Ardından içindeki kırık dökük mutlulukla bir süre baktı doktor. Kaygılar acılar içinde bile güzeldi yaşam. Güzeli acılar mı çarpıcı kılıyor yoksa? Kalkıp biraz gezindi bitkiler çiçekler arasında. Akvaryumda kıvıl kıvıl dolanıp duran kırmızı balıklara baktı, döndü odasına. Sıkılmıştı burada artık, evine dönmek istiyordu. Daha biraz hastanede göz altında kalmasının doğru olacağını, doktor olarak bilmesi neyi değiştiriyordu ki? Esme'nin babaannesini götürmesini de biliyordu doğru olduğunu. Kıskanıyor muydu ne? Görmediği, tanımadığı o kadını. Saçma, nesini kıskanacağım? Esme benden çok mu seviyor onu? Bu aptallıkla bencil yanımız işte, sinsi, ilkel yanımız, gülünç yanımız. Rahat geçirdiği o gecenin sabahında ağrısı kalmamıştı. Hiçbir şeyi yok gibiydi artık. Yırttık sonunda. Şimdilik öyle görünüyor. Vizite de, evet iyisiniz dedi doktor Neşide de. Enzimler de düzeldi gibi. Bu hafta geçsin bakalım. Öğle yemeğini istekle yedi. Esme görünmemişti, uykuya yattı. Dörde doğru gözlerini açtığında karşısındaki sandalyede gözlerini dikmiş sessizce bakıyordu Esme. Birden karşısında bulduğu derin üzgün yüzü, doktorun uyandığını görmesiyle yapay izlenimi veren gülümsemeye döndü bir anda. Oyunlara ne gerek var güzelim? Üzgünsün, ben de üzgünüm. Niye uyandırmadın beni? Öyle tatlı uyuyordun ki. Doğruldu doktor. Bu akşam gidiyorsun. 21.45'te uçak. Şekeri gördün mü? Gördüm ortağımı. Seni bekliyormuş. Seni birlikte bekleyeceğiz canım. Çiçekli salona geçtiler, gene kanepeye oturdular yan yana. Dünkünden durgun da Esma. Nasıl babaannen? Duymamış gibi dalgın baktı bir süre Esma. Derin acılıydı bakışı. Babaannem mi dedi, yine algılamış gibi. Bilmem, kanama filan yokmuş artık. Kim bilebilir ki? Oyalayıcı sözler mi edecekti şimdi? Ameliyatla kurtarırlar, üzülme canım. Bir çağrışımla ekledi düşünmeden. Bana da ameliyat yapabilselerdi keşke. Suskun kaldı Esme, gözleri donuktu. Doktorun sözleri üstünde kötü etki yapmıştı sanki. Ben de çıksam iyi olacak artık. Doktor hanım yeşil ışık yaktı gibi. İvmene ne gerek var? Burada olman daha iyi değil mi canım? Hiç değilse daha bir süre. Kim bakacak sana evde? Kesinlikle birini bulman gerek. Duralayıp dalgın kaldı doktor. Düşünüyorum ben de dedi. Bir yoluna bakacağız. Sıkıldım artık. Bir duralamadan sonra ağzından kaçıverdi sanki istemeden. Çok yalnızım burada. Belli belirsiz sallanır gibi oldu Esme. Duygularının örtüsü, gözlerindeki o çarpıcı metal soğukluk bir ısıyla değişime uğradı sanki. Kalmamı istiyor musun? Evet diyecekti tutamasa. Hayır, babaanneni bırakamazsın. Ben evimde müziğimle, kitaplarımla, iyi kötü yazılarımla baş başa oldum mu? Öteki sevgilim de var şimdi biliyorsun. Şeker de yanımda. Özlemle bekleyeceğiz seni. Eve bakan birini de kahveci Recep Efendi'den soracağım. Mahalleden birini bulur sanıyorum. Yorgun gibi isteksizce gülümsedi Esme. Tembellik etmez de roman çalışmalarını sürdürürsen iyi olur dedi. Üzgün kalktı biraz sonra da. Yol için yapması gerekli bir sürü iş vardı daha. Çevrede bakanlara aldırmadan kollarını boynuna sımsıkı dolayıp başını göğsüne yasladı. Doktorun küt küt atan yüreğini dinler gibi durdu bir an. Kollarını yavaşça gevşetip uzandı. İki sıcak öpücük koydu yanaklarına. ''Seni seviyorum bir tanem'' dedi fısıldar gibi. ''Sağlıkla kal. İyi bak kendine, aklım sende.'' Önünde durup gözlerinin içine baktı hüzünlü bir gülümseyişle. İsteksiz görünen ağırdan bir yürüyüşle uzaklaştı. Kapıdan çıkarken de ayakta duran doktorun beklentisine karşın dönüp bakmadı bir daha da. Biraz şaşkın, biraz üzgün oturdu doktor. Kanepede Esme'nin oturduğu boş yere bakıp kaldı öylece. Kafası, duyguları karma karışıktı. Bir düzene sokmaya çalışıyor, beceremiyordu. Ne olacaktı şimdi? Ne olacağı var mıydı? Olan oluyordu işte. Bir sesle kendine gelir gibi oldu. Nasılsınız doktor? Daha iyisiniz galiba. Sabahki kan incelemeleri geldi demin. Dünden daha iyi. Doktor neşideydi. İlişir gibi oturdu Esme'nin bıraktığı yere. Doğruldu doktor. Sağ olun doktor hanım. Umarım daha iyiyimdir. Bir tansiyonunuza bakalım isterseniz. Kalktılar. Biraz şaşırmış o doktor. Pat diye bitiverdi birden. Bizi mi gözlüyordu nedir bu kadın? Doktorun koluna girip odasına kadar birlikte geldi doktor Neşide. Yatağına oturunca aygıtı takıp iki kolundan da ölçü tansiyonunu. 13.8, iyi dedi. Bugün dinlenin artık. İsordili yanınızdan ayırmayacaksınız biliyorsunuz. Hemen alacaksınız ağrı duyunca. Olmayacak şeylere de takmayın kafanızı lütfen. Olmayacak şeylere mi takıyorum kafamı? Bir doktora bunları anımsatmanın gereksiz olduğunu biliyor da takılıyor gibi bir gülümsemeyle söylemişti. Doktor hanım gidince yatağına uzandı. Usuldan karışık düşüncelere battı gene. Esma yoktu bir süre. Babaannesinin ne olacağı belli değildi. Macit'in verdiği mafya süresi de bitiyordu iki gün sonra. Buradan çıkınca yalnız nasıl kalacaktı o evde? Çalışabilecek miydi? Roman için aldığı notları sürdürmek geliyordu içinden. Önemlisi saklamaya ne gerek var? Esma ile durumlarının ne olacağıydı? Yalnız yaşlı değil, sakat bir adam vardı artık. Onun da çok üzüldüğü belli de, üzüntüsü benden mi, babaannesinden mi kaynaklanıyor daha çok, o da biliyor mudur ki? Nasıl bir yükün altına düştü birden şu yaşında benim minik sevgilim? O atlatır, bu yaşındaki kendi yüküne bak sen, asıl ben atlatırım. Yatağı yorganı tekmelemeden pat diye gidivermek en güzeli değil mi? Talihliyim, kaygılı düşüncelerin indi bindisiyle hafta sonuna vardığında bir aldırmazlık içindeydi artık. Dün bitmişti mafyacıların verdiği süre, görünürde kimseler yoktu. Buraya mı geleceklerdi? Olacağına varırdı her şey. Akşama doğru elinde kocaman kıpkırmızı bakara gülleri demetiyle Muhittin girdi kapıdan. İşte böyle abicim, hastalık masalık sökmez bize. Öğrendim, aslan gibiymişsiniz. Kalabalık ağzıyla dedesinden, Fikret abiden getirdiği selamdan, geçmiş olsun dileklerinden, son günlerde kente gelmiş gelecek şarkıcılara, revücülere kadar gerekli gereksiz bir sürü öykü sıraladı konuşmasında en önemlisi, o evde yalnız kalmasının doğru olmadığını anımsatıp bir yardımcı sağlamak için üstelemesiydi. Sağ ol, ben de düşünüyorum, telefon ederim gerekirse dedi. Böyle yakın ilgisi duygulandırmıştı da, onun bulacağı kişilere güveni yoktu nedense. mahalleden Recep Efendi'nin yardımıyla çözmekle en iyisi. Salona yatak odasına klima konmuştu. Onu da muşladı Muhittin. Ödemeye kalkmasına kesin karşı çıktı doktorun. Armağanıydı. Yapımcısı arkadaşı olduğu için sözü edilecek bir para değildi ödediği. Evin anahtarını verdi, kalkıp kışlık bahçe gibi salona geçtiler. Orada çene çaldılar bir sürede. Nicole'le ilgili takılmalarını yineleyip kadıncağızın pabucunu dama attıran sevgilisini sordu doktorun. Sevgilisi kaldı mı artık dedi doktor, canımızın derdine düştük. Gene alaya döktü Muhittin. Kalbi tekliyor dedikleri bir arkadaşının birinci karısı kanserden, ikincisi kalpten gitmiş, yeni fıstık sevgilisiyle koç gibi dolaşıyormuş herif. Ona öleceksin diyen doktor da ölmüş. Atıyordu ya, tatlı atıyordu. Kaygıları tapsamış gibiydi Muhittin gittiğinde. Hastanenin kapısı aralanmıştı. Pazartesi olmazsa salıya evindeydi artık. Gazetelerle, magazinlerle bol bol uyuyarak günü geceyi dolduruyordu. Pazar sabahı hemşirenin yanında çamlı bahçeye çıkıp yürüdü biraz. Kanepeye oturup derin derin soluklanarak maviliğe, gezinen küme küme bulutlara baktı. Ağrısı sızısı kalmamıştı, bayağı iyi duyumsuyordu kendini. Dönüşte koridorda yürüyordu ki kışlık bahçede bir konuğunun beklediğini söylediler. Kapıdan girip de kanepede oturan Süleyman'ı görünce şaşırdı biraz. Ayağa kalkmıştı doktorun salona girmesiyle. Yaklaşıp el sıkışarak kanepeye oturdular. Hastanedeki katip Burhan'dan yeni duymuşlar yattığını. Anımsadı. Geçen de söylemişti buradaki katibin Bulgaristanlı olduğunu. Hangisi acaba? Bana hiç görünmedi herif. Evet dedi. Atlattık bir şeyler. Hafta başı döneriz eve artık. Benim de şuram tıkanır. Bazı biraz koştursam. Sıkıntıdandır hep. Seninle sıkıntın var Süleymancığım. Takılır gibi gülüyordu doktor. İşleriniz tıkırındaydı bildiğim. Yok be ya doktor, yuvarlanıp gider çocuklar ya, her gün bir tatsızlık. Bir gün peynirler bozuk diye tuttururlar, bir gün sandıklar kaybolur. Ona rüşvet, buna rüşvet. İyice gülmeye başladı doktor. Bozulur gibi oldu Süleyman. Gülersin doktor, senin tuzun kuru. Bunu sen mi söylüyorsun? Doktor da bozulmuş gibiydi, dik dik bakıyordu Süleyman'a. Başıma mafyayı sardırıp bela ettiler. Şaşırmış gibi duraladı Süleyman. Ne mafyası be doktor? Ne mafyası olacak? Edip Mansır mafyası, sen bilmiyorsun değil mi? Oynuyor mu bu adam? Gerçekten mi şaşaladı? Edip Mansır tüccarmış şimdi. O işte bitti benim bildiğim. Doktor şaşalamıştı bu kez. Hangi işmiş biten? Şu senden isterlerdi canım, partinin parası derler. Vermem dedin sen. Ne diyeceğini bilemeden kalmıştı doktor. Tamam da nasıl bitmiş o iş? Bir iki sözle açıkladı Süleyman. Önce bir parlamışlar eskileri topluyoruz diye, sonu gelmemiş. Konferans yapalım demişler Belçika'da, pek kimseyi toplayamamışlar. Kavga çıkmış gelenler arasında da. Abi dedim ben onlara diyordu Süleyman, devrim yapacaksınız. Koca Sovyetler vardı, DDR vardı, sosyalist ülkeler vardı, yapamadık. Dışarıdan gazel okursunuz, şimdi yapacaksınız. Ne olup bittiğini bile doğru dürüst bilmezler Türkiye'de. Heyecanlanmış, sevinmiş, üzülmüş. Evet, üzülmüştü de. En çok da şaşırmıştı doktor. Toparlandı, yük kalkmış gibiydi yüreğinin üstünden. Sinsi bir kuşku aşağılardan tırmanmaya başladı içinde gene. Tez sevinme, herifin doğruyu söylediği nereden belli? Bu da oyunsa ne biçim oyun? Edip Mansır bizden haraç istiyor ama. Abi niye istesin anlamadım. Niye anlamıyorsun Süleyman? Seninkiler ona bırakmış bu işi, o da mafya haracını istiyor. Dalgın düşünceli bakıp suskun kaldı bir süre. Edip Mansır'ı şöyle bir tanıdım, ortağını iyi bilirim. Hüso, mafyacılık yapmaz, Kürttür. Hem de bilir misin, 3K derler. Gülümsedi doktor, biliyordu 3K'yı. En sağlam devrimci demekti. Kürt, Kızılbaş, Komünist. Şimdi ne yapıyor? Şimdi dedi Süleyman, ortak iş yaparlar Edip'le, fabrika kuracaklar derler. 4K olmuş o, anlamamıştı. Nasıldır yani? Kürt, Kızılbaş, Komünist, bir de Kapitalist. Güldü Süleyman. Öyledir, fazla mal göz çıkarmaz. Doktor da güldü. Çıkarmaz değil, kör eder dedi. Baksana bir şey anlatayım Süleyman. Üç ayağı sekili, ayak bileklerinde ak leke olan atlar, yani pek değerli sayılır Anadolu'da. Ağırdan koşup gelmiş olan, baba bizim at doğuruyor, tayın bir ayağı çıktı sekili. Al sana bir altın oğlum demiş adam. Muşluluk veriyor. Biraz sonra gene koşup gelmiş olan, ikinci ayak da çıktı, o da sekili demiş. Bir altın daha almış. Üçüncü ayakla sekili baba, bir altın daha, gene seyirtip gelmiş oğlan. Dördüncü ayakla sekili baba deyince, al şimdi ananın avına sok demiş. Doktor güldü, Süleyman anlamamış gibi hiç gülmedi. Dördüncü ayakla sekili oldu mu en değersiz at sayılır o Süleyman, anladın mı? 4K'da öyle sanıyorum. Anlamadım doktor dedi, o kadar incesine ermez aklım. Ferdane yoldaş ne yapacak şimdi? Bırak ya dedi Süleyman. Zavallının biridir o. Buradadır kızının yanında. Kliniğe yatıracaklar. Yatmam der. Kızı da bıktı. Şaşkın kalmıştı doktor. Ne kliniği? Kafası iyicene bozuldu onun. Duralı bıyık altı bir gülücükle baktı doktora. Bilir misin ne tutturmuş? Duraladı gülümsemesi yüzüne yayılınca ekledi. Öldürtecek misin sen onu? Bir kahkaha attı doktor. Olamaz dedi. Vallahi öyle der. Süleyman da gülüyordu. Hay Allah. Ben ondan korkuyorum, o benden. Gülmesi acılıkla donmaya başladı içinde. Esmeyi anımsadı. Kendini suçlayacak gibi oldu. Ne yaptım ki ben? Zavallı ferdanecik. Süleyman kalkacak gibi doğrulunca aldı hemen. Kahvede biz ayrıldıktan sonra bir herif sokuldu size yeni kapıda. Şöyle bir düşündü Süleyman. Rüstem'in yanına dedi. O herif beni izledi bir ara. Ertan derler odur. Bir doktor vardır Zekeriya. Başıdır bunların. Hasta bakıcı mı neymiş onun yanında bu Ertan? Partili yapmışlar. Oraya buraya koştururmuş doktor Zekeriya bunu. Ben de o gün gördüm. Doktor Zekeriya mı? Taksim'de Sev Kliniği'nin açılışındaki o kuduz it doktor Zekeriya değil miydi? Doğru söylüyor olmalı bu Bulgar. Rüstem ne dedi bilir misin senin için? Bir süre baktı doktorun yüzüne. Para mana yemez bu adam dedi. Bize de zırnık vermez. Yargıya sevindi doktor. Onlara umut vermediği için sevindi. Bak doktor, Rüstem de namuslu adamdır. Gününde kimseye köpeklik etmedi, iyi bilirim. Ferdaneri filan doğru yola çeken de odur. Şimdi nerede? Şöyle bir duraladı Süleyman. İznik'te dededen kalma bağları varmış. Kardeşleri bakardı. Aslı Arnavut'tur bunların. Onların yanındadır şimdi. Göz göze acılıkla bakınıp kaldılar bir süre Süleyman'la. Büyük savlarla atıldıkları geçmiş bir dönemden arta kalmış, sönük simgeydi sanki şimdi aralarında duran Rüstem adlı kişi. Bu Süleymancık da bir garip adam. Sen niye katılırsın bunlara Süleyman? Sinirli bir gülüşle. A ben ne halt edeyim doktor dedi Süleyman. Adımız çıkmış bir kez. Bellemişler gelirler bana, kıramam. Yok desem bak burjuva oldu diyecekler. Gene bir kahkaha attı doktor. Utanç belası desene. Vallahi öyledir, yoksa bilirim böyle yürümez bu iş. Gülmesini tutamıyor gibiydi doktor. Böyle yürümez de nasıl yürür düşünüyor musun hiç? Umurundaydı. Süleyman da gülüyordu. Sen ne anasının gözü sağlamcı köylüsün be Süleyman. En keskin gününde de utanç belası mıydı, neydi senin komünistliğin? Süleyman gidince odasına geçip yatağına uzandı. Çok şey ışımıştı kafasında. Mafya filan da bitmiş olmalıydı. Gelmediler de. İçinde bir eziklikle Ferdani'yi düşündü. En doğru tanıyı Esme mi koymuştu yoksa? Suçlu muydu? Ne yapabilirdi ki? Keşke sorup bir şeyler daha öğrenseydi Süleyman'dan. Kızı neciydi, nasıl yaşıyorlardı? Parlak olmayabilir durumları. Yardım mı yapacaktın? Gerekiyorsa yapardım. Niye yapmayayım? Vicdanını kandıracaksın. Kandıracak nesi var vicdanımın? İçimden geliyor. Esme'nin çoğuna karşı çıktığı yargılarına artık katılmasından değil miydi içinden gelmesi? Doğru yanlarını yatsımış mıydım ki? Acılar içinde bir kadın olduğu aklına geldi mi hiç? Politika kafası sana ters biriydi sadece, öyle değil mi? Gene de öyle belki. Çoktandır özlemini duyduğu uykulu güzel bir gecenin sabahında uyanınca gene Esme'ydi aklına ilk gelen. Almanya'da şimdi. Ne zaman arayacak beni bakalım? Her vakit olduğu gibi güler yüzle odaya giren doktor Neşide muşladı sonunda. Olumsuz bir şey beklemiyorlardı ya, son kez bugün de bakacaklardı kan verilerine. Yarın evine gidebileceğini düşünüyorlardı. Daha da gevşeyerek geçirdi o günü. Gelen giden de olmamıştı.